Ayrım 10. Çılgın gibi Suat Derviş. Sayfa 102. Gazinoda buluştukları geceyi takip eden günlerde Muhsin, Celile'yi ısrarla telefon etmiş ve onu görmek istediğini söylemişti. Muhsin'in hayret ettiği şey Celile'nin ona mütemadiyen hayır deyişiydi. Muhsin kendisine karşı gazinoda o kadar müsamahkar olan bu kadının telefon başında bu kadar mutaassıp oluşunun ve onun davetlerini böyle reddedişinin sebebini anlamıyordu. Ve burada biraz da sinirleniyordu. Muhsin hayatta birçok tecrübe görmüş ve gördüğü tecrübelerden duyduğu bir ihrakla tiksinme bu yaşa kadar evlenmeye razı olmamış bir insandı. Evli kadınların hele kocalarının 250 bin lira kar edebileceği işlerle kendisine yaklaştıkları zaman ne dereceye kadar müsamahakar olabileceklerini Muhsin pek iyi bilirdi. Muhsin Ahmet hakkında Ahmet ona 250 bin lira kar getiren işten bahsedinceye kadar çok müsbet bir kanaat beslemişti. Fakat gazinoda kendisine birdenbire bu meseleyi açması Muhsin'in nazarında Ahmet'in birdenbire başka bir hüviyete bürünmesine sebep olmuştu. Muhsin Celile'yi ilk gördüğü dakikadan beri beğenmişti ve onu ilk önce vapur iskelesinde tanıdıktan sonra birdenbire Müjde ve Nuri ile akşam yemeği yemeye razı oluvermişti. Kendi kendine eğer şimdiye kadar itiraf etmemiş dahi olsa o daveti birdenbire ve ani bir kararla kabul etmesine Celile'yi tanıması amil, etken, sebep olmuştu. Mavi bir yazlık elbise içinde ve tatlı bir gülümseyişle aydınlanan vakur güzelliğiyle o kadın birdenbire o gecenin çok güzel ve iyi bir gece olacağına dair bir garanti tesiri yapmıştı. Şüphesiz ki Celile'nin halinde gurur ve kibre benzemediği halde onu herkesten, bütün kadınlardan başka türlü gösteren ve onlardan ayrı tutan ve karşısındakine bir nevi emniyet ve hürmet telkin eden bir hususiyet vardı. Muhsin hakikaten o geceyi Nuri'nin masasında geçirmiş olmaktan hiçbir pişmanlık duymamıştı. Ve Muhsin nadiren hissettiği bir duygunun, beğenilmek isteğinin o gece bütün sözlerine ve hareketlerine hakim olduğunu itirafa mecburdu. Celile şimdiye kadar gördüğü kadınların hiçbirine benzemiyordu. Lüzumsuz şeylerden konuşmuyor, anlamadığı mevzular görüşülürken susmasını biliyordu. Uzak, sade ve tabiiydi. Nezaket ve terbiyenin ilcatıyla zorlama, etrafına göstermek lütfunda bulunduğu vakte rağmen, çünkü o vaktini bütün terbiye ve tevazuuna rağmen bir lütuf gibi muhitine ve muhitindeki insanlara tevcih ediyordu. Bütün insanlardan uzak ve onlara yabancı kalıyordu. Hele pars gözünü hatırlatan kahverengi benekli, iri sarı ve pırıltılı gözleri hiçbir zaman manalarını değiştirmemişti. Ve bu gözler bütün gece insanları şaşırtan bir ketumiyetle söylenilen sözler ve etraftaki insanlar hakkında edindiği intibaları tamamıyla gizlemişti. İşte Muhsin hayatında birinci defa olarak kendi seviyesinde bir adamın karşısında gözlerinde mahsus bir alaka, bir tecessüs ve iltifat kıvılcımı sezemediği bu kadına karşı tecessüsten daha kuvvetli bir duyguyla bakmaya başlamıştı. Ahmet de o gece Muhsin'in üzerinde vapurda ilk yarattığı intibayı devam ettirmeye muvaffak olmuştu ve o gece oteldeki bu küçük masa Muhsin'e alışık olduğu ve yorucu cahiliyetlerle yapmacık, dolu muhitten daha sevimli gelmişti. Esasen her zaman Nuri ile Müjde'nin muhitinden haz duyardı. Bu yeni tanıdığı karı koca da ona bu samimiyeti muhiti tamamlayan unsurlar gibi gelmişti. Ve işte bunun için Nuri ve Müjde ile beraber onları da öğle yemeğine çağırmıştı. Onları kendi servet ve şöhretine yabancı ve buna karşı alakasız kimseler tasavvur etmişti. Ahmet'in bir iş adamı olduğunu ancak Kotra'da buluştukları gün öğrenmişti. Ve onun davetini kabul ettiği akşam ise artık hayattaki tecrübelerine istinaden Ahmet'in kendisine karşı gösterdiği bu yakınlık, samimiyet ve alakanın arkasında ne şekilde bir menfaat gizlendiğini araştırmaya başlamış bulunuyordu. Bu araştırma devri uzun sürmemişti. Gazinoya karı kocayı davet ettiği akşam artık Ahmet ondan ne beklediğini saklayamamış ve 250 bin lira karlı işten bahsetmeye başlamıştı. O geceye kadar Muhsin, Celile'ye karşı kalbinde her an biraz daha büyüyen bir hayranlık ve Ahmet'e karşı daima kuvvetlenen bir teveccüh hissetmekteydi. O gece Ahmet 200 bin 50 liralık banka garanti mektubundan bahsetmeye başlayınca, Muhsin kendisine karşı samimiyet gösterirken asıl maksadını bu kadar iyi saklayabilmiş olan Ahmet'e karşı bir hiddet hissetmişti. Muhsin, Ahmet seviyesinde ve Ahmet tipindeki insanlara karşı senelerden beri büyük bir tiksinti duyardı. Bunlar o insanlardı ki hiçbir zaman ellerinde bulunan imkanlarla o imkanlar seviyesinde bir hayat geçirmeye razı olmazlar. Kafaları hayallerle doludur ve ellerinde on binleri tecavüz etmeyen sermayeleri varken ve ancak o vüsaatte genişlik işler yapabilecek bir iktidardayken iktidarlarının yüz binlerce defa üstünde kârlara göz dikerler. Muhsin böyle insanları çok görmüştü. Onları pek iyi tanırdı. Onların tahakkuku ebediyen bir rüya olacak ve ebediyen bir rüya olmaya mahkum olan bu nevi imkanları elde etmek hırsıyla, evet bu haris, hırslı, tamahkar isteği tatmin etmek için katlanılmayacakları küçüklük ve göze almayacakları rezalet yoktu. Esasen o güne kadar da Ahmet'in karısına karşı yaltaklanmaya benzeyen muhabbet tezahürlerini görmek Muhsin'in hoşuna gitmemekteydi. Ve Muhsin 250 bin liralık işten bahsettikten sonra bu tavırları büsbütün başka manalarda tefsir ederek açıklama, yorumlama, bundan ikrah duymaya başladı. Bu nasıl kötü bir tesadüftü ki Muhsin birdenbire Ahmet'in işten konuştuğu o gece birinci defa olarak Celle'nin gözlerinde bir başka bakış fark etmiş bulunuyordu. O, Kotra'da ve bu son geceye takattüm eden önce gelen öncesindeki buluşmalarında bir kere daha bu başka bakışın bir şimşek kadar kısa bir an içinde çakıp söndüğünü görmüştü. Halbuki bu gece bakışlar bir yangın gibi devam ediyorlardı. Ve eğer Ahmet bu gece işten bahsetmek nezaketsizliğini göstermemiş olsaydı Muhsin'e çok büyük bir zevk vermiş olurdu. Muhsin bu bakışlara büsbütün başka maksatlar atfetmiş olmasına rağmen onlar karşısında iliklerine kadar tutuşmaktan kendini men edemiyordu. Bu kadından müthiş haz ediyorum. Evet, bu kadından müthiş hoşlanıyordu. Kendi kendine itiraf ediyordu. Bu yaşına kadar hiçbir kadından bu derece şiddetle hoşlandığını hissetmemişti. Daha genç olsaydım aşık oldum zannedecektim, diyordu. Aşık gibiydi. Aşık mıydı? Niçin bu kadına bu kadar kızıyordu? Kendisine bu kadar tatlı baktığı için bu gece bu kadını niçin kıskanıyordu? Kendi kendisinden mi? Bu ebedi bir oyun değil miydi? Servetleri büyük insanların karşısına hayat her zaman böyle menfaat düşkünü kimseleri çıkarırdı. Bu küçük tüccar ailesi bugün piyasanın en büyük ve en kahkar sermayesiyle yakın bir ahbaplık tesis etmiş bulunuyordu. Muhsin daha binlerce kişinin Ahmet ve karısı sayesinde böyle bir ahbaplığa ne kadar teşne olduğunu pekala bilirdi. Bütün hayatı ona bunu öğretmişti. Ahmet ile karısı da bu ahbaplıktan istifade etmek istiyorlardı. Ahmet ile karısı, Nuri ile karısı gibi onun uzun yıllık arkadaşları değildi ya, buna ne diye kızacaktı? Eğer Ahmet onunla teessüs etmiş, kurulmuş olan bu münasebetten bir istifade çıkarmayı ve onu kendi işlerine alakadar etmeyi istiyor ve buna çabalıyorsa şaşmamak lazımdı. Kocası böyle bir gayretle parçalanırken karısının biraz yardım etmesi ve bu büyük sermayeye, Muhsin şüphesiz onlar için sadece sermayeydi, biraz alaka göstermesi, herkesten fazla onunla meşgul olması pek tabii değil miydi? Bu bir hata mıydı diye düşünen Muhsin, bu hayatı hiçbir zaman affetmeyecek kadar Celile'ye kızıyordu. Evet, Muhsin insanların ne kadar menfaatperest olduklarını bilirdi. O, bunu çok iyi bilirdi. Kendisini bir iş için ikna etmeye çabalayan bazı iş adamlarının karıları, bu işin muvaffakiyetle neticelenmesini temin için kendi sözlerine karşı hususi bir alaka göstermekte daha çok lütuflarda bulunmuşlardı. Bir başka kadın da nazarı dikkati celp etmeyecek ve pek tabii görünecek olan böyle şahsi bir alakanın Celil'in gözlerinden doğması, Celil'in tarafından işlenilmiş büyük bir günah gibi onu rahatsız ediyordu. Vaka, insanların bu kadar menfaatperest olmaları ve menfaat uğruna bu kadar küçülmeleri onu daima bir tiksinti ile sarsardı. Celile'nin bütün maddi varlığında hiç kimseye benzemeyen bir harikuladelik vardı. Uzun boyu, geniş alnı, kalkık kaşlarıyla bu nefis kadın başının bütün maddesinde bu kadar gurur bulunurken nasıl olurdu da bu başın içinde diğer tanımış olduğu küçük kadınların başı gibi kocasının işi menfaatleri için karşısındakini kandırabilmek düşüncelerini taşırdı. Bu kadının muhitine, yanındaki insanlara, her şeye ve herkese karşı gösterdiği yüzde o kadar büyük bir ademi tenezzül etmemek vardı ki aynı çehreden kendi sözlerine karşı en ufak bir alakanın uyanışı bile ona diğer bir kadının en ileriye varan müsamahasından daha çirkin geliyordu ve içinde bu kadına karşı büyük bir hiddetin tutuştuğunu hissediyordu. Bu onun hayatında kendine her zaman mukadder olan şey değil miydi? Zengin bir insana daima menfaatperest olanlar yaklaşır. Onların yanına onlardan bir şey bekleyenler sokulurdu. Muhsin hiçbir zaman sevdiği bir kadının gözüne uzun uzun ve dik dik bakmamıştı. Bundan daima ürkmüştü. Bu gözlerde daima başka bakışlar altına gizlenmiş olan başka hırsların ve hilelerin cehennemini görmekten ürkmüştü. Celile'nin gözleri şimdiye kadar gördüğü gözlerin en harikuladesiydi. O gözler biraz düşük kapaklar altında bütün kadın gözlerinden daha fazla ve daha iyi susmasını biliyordu. Ve işte bunun için her şeye karşı kilitli olan bu bakışların birdenbire perdelerini sıyırarak kendi gözlerine karşı bir alaka gösterişini bile Muhsin affedemiyordu. Eğer bu gece Ahmet bu işten bahsetmemiş olsaydı, belki de bu alaka biraz daha şayanı af olurdu. Muhsin Ahmet'in şimdiye kadar kendisine karşı göstermiş olduğu dostluğa birdenbire büsbütün başka manalar vererek ondan tiksinmeye başlıyordu. O, çok müreffeh ve mesut bir çocukluktan çok müreffeh ve gayet itibarlı bir gençliğe atlamıştı. Hayatında maddi imkanlarla elde edilecek şeylerin elde edilmesi için en ufak bir izzet-i nefis fedakarlığına mecbur olmamıştı. Hiçbir şey için, hiç kimseye yalvarmak, onun hoşuna gitmek, onun teveccühünü kazanmak cehdini sarf etmemişti. Bunun için insanların malik olmadıkları maddi şeylere karşı kalplerinde büyük hırslar besleyebileceklerini tahmin etmiyor, edemiyordu ve bilhassa bu şeyleri elde edebilmek için her türlü küçüklüğü göze alabilecek kadar yaltaklanmalarına tahammül etmiyordu. O hiçbir zaman gururunu ve aziz nefsini ayaklar altına almış bir adam değildi. O her zaman kudretli olmuştu. O her zaman imkanlarının sağlam duvarlarına sırtını dayayarak rakipleriyle ve şerikleriyle, dostlarıyla ve düşmanlarıyla açık konuşmuştu. Şunun bunun güzel hatırı için nefret ettiği fikirleri benimsemek, sevmediği şeyleri kabul etmek küçüklüğünde hiçbir zaman kalmamıştı. O her zaman ve her zaman kudretli bir insan olarak yaşamıştı ve küçüklüğü hiçbir zaman affetmiyordu. Ahmet'i tanıdıkça, onu şimdiye kadar tanıdığı binlerce insan arasında birçoğuna sık rastladığı bir tip arasına tasnif ediyordu. Sonradan görmeler ve bir şey olmaya çabalayanlar zümresine. Ahmet, büyük kazançlar hülyasıyla mesleği olmayan ticarete atılmış sayısız insanlardan biriydi. Bu meslekte ne bir tecrübesi ne de bir mazisi vardı. Muhsin için onun bu sahadaki mevcudiyetini izah eden yegane şey yüksek kazanç hırsıydı. Ticaret muhitinden yetişmediği için kendisinde hala mütevazi bir memur ailesinin, mütevazi bir memur olan çocuğunun terbiyesi mevcut bulunduğu için paraya karşı olan hırsını İlk 3-4 görüşmelerinde gizleyebilmişti. Zengin bir iş adamı ile karşılaştığı zaman tam bir iş adamı çekingenliğiyle hareket etmemişti. O adamdan ileride menfaat görmek ümidiyle dolambaçlı yollardan bu dostluğa inkişaf ettirmişti. Ve Muhsin'in kızdığı şey bu çapta bir adamın uzattığı ağa düşmüş olması, onu nihayet haftada hiç olmazsa bir kere görmüş bulunmasıydı. Ahmet bunu nasıl temin etmişti? Nasıl kendisini uzun müddet sempatik göstermişti? Bu dostluğun inkişafında Celil'e nasıl bir rol oynamıştı? Muhsin Celil'i itham etmek istiyordu. Fakat Celil'in ne bir hal ve tavrı, ne bir sözü, ne bir hareketi bu dostluğu devam ettirmek için ona vaatkar görünmüştü. Ve Muhsin hissediyordu. Celil'in bu soğuk ve kapalı duruşu onun bu dostluğa yanaşmasına ve bu ahbaplığı uzatmasın ve devam ettirmesine sebep olmuştu. Muhsin o akşam harikulade kadına hiddet duyarken onu birdenbire nasıl mukavemet edilmez bir hayranlıkla beğendiğini hissediyordu. Onun kulaklarına "Senden bu kadar uzak ve seninle bu kadar yakın olduğum için memnunum" diye fısıldadığı zaman hayatının her anında olduğu gibi bu anında fevkalade samimiydi. Ve ona bu cesareti veren herhalde Celil'e değildi. Ona bu cesareti içinden, kendi içinden kopup gelen ve cinnete benzeyen bir küstahlık, evet küstah bir istek veriyordu. Ve Celil'e onun bu küstahlığına kızmış, onu tokatlasın istiyordu. Celil'e onu azarlamıyor ve ona, onun bu cesur ve umulmaz hareketlerine ve sözlerine aynı umulmaz bir cesaretle mukabele ediyor ve sevincinden deliye dönüyordu. 45 yaşındaydı. Küçük bir delikanlı değildi. Ve hayatında bu kadar zıt hislerin aynı dakikada zebunu olduğunu bilmiyordu. Kalbi Celil'e karşı hayranlık, kalbi Celil'e karşı hiddet doluydu. Ahmet'ten iğreniyor, onu tokatlamak istiyordu. Bu gece kendisine böyle bir iş teklif ederken, karısının birdenbire bu kadar bambaşka bir hüviyetle karşısına çıkışında bir tesadüften daha başka bir şey mürettep, sonradan kurulmuş, danışıklı bir sebep arıyordu. Ve buna rağmen bu kadını dans ederken kolları arasında, göğsü üzerine doğru çekerken şimdiye kadar hissettiği aşk heyecanlarının hepsinden daha kuvvetli bir heyecan, benliğinde bir kendinden geçiş ve bir duyuş zevkinin kahredici hazzını duyuyordu. Kocasının bir iş görüşebilmesi için bu gece müsaadekar, uysal, zorluk çıkarmayan, olduğunu zannettiği bu kadından nefret ederken onu bu gece aynı koca ile beraber bırakmak ona ağır geliyordu. Evet, Ahmet Muhsin'le aralarındaki dostluğu dolambaçlı yollardan inkişaf ettirmişti ve şimdi o dolambaçlı yollardan geçtikten sonra bütün çekingenliğiyle ona işten bahsediyordu. Bu gece artık Muhsin, Ahmet'in karşısında şimdiye kadar olduğu gibi aldanan bir insan değildi. Şimdi o neden bahsederse bahsetsin, onun her bir maskeli sözünün arkasında saklanan, söylemediği, gizlemeye çabaladığı, fakat söylemek istediği, söylemek hırsıyla tutuştuğu şeyin ne olduğunu biliyordu. Bu küçük insanlar öyleydiler. İşte kendi peşindeki diğer bütün insanlar gibi, o da birdenbire 250 bin liralık kar getirecek bir işle içini dışına döküvermişti. Ve iki gün sonra yazıhanesinde hesaplar, kitaplar, kombinezonlarla karşısına çıkacaktı. Ve işte bunun içinde bu gece Muhsin'in kendi karısına karşı cesurane bir suretle kur yapmasını görmemezliğe geliyordu. Ahmet'in karısına karşı gösterdiği yaltaklanmaya benzeyen muhabbet tezahürleri hele bu akşam ne kadar yersiz, ne kadar manasız ve çirkindi. Evet, gazinoda Celile ile aralarında birdenbire bu anlaşılmaz samimiyetin doğduğu gece, Muhsin'in kalbi birbirine uymayan, birbiriyle çarpışan birçok hissin tahtı tesirindeydi, etkisi altında. Ve o gece bütün bu hislere hükmeden, onların hepsini zaman zaman susturan ve asabıyla ruhuna hakim olan his, Celile'ye karşı duyduğu bu meclubiyetti. Bunu itiraf etmeye mecburdu. Bu yabancı kadına, bu az konuşan, az gülen, daima ve daima muhitinin biraz ötesinde yaşar gibi duran kadına karşı Muhsin, bütün tenkitlerini, onu itham eden bütün duygularına rağmen tek kelimeyle ifade edebileceği bir his besliyordu. Ve bu düpedüz bir meclubiyetti, tutkunluk. Kocasının onunla bir iş yapmasını temin edebilmek için ona karşı mültefit, iltifat eden ve müsaadekar olabilmesi ihtimaline karşı duyduğu şüphe bile ona karşı hissettiği bu meclubiyetin yanında sönük bir üzüntü gibi kalıyordu. Her şeyin fevkinde, her şeyin üstünde bu kadının harikuladeliği ve kendisinin bu harikuladelik karşısında duyduğu hayranlıktı. Onun kendi sözlerini dinleyişinde, onun dans ederlerken vücudunu kolları arasına terk edişinde, onun bakışında ve susuşunda, her şeyinde diğer kadınlarda şimdiye kadar görmediği izahı ve tarifi imkansız bir hususiyet vardı. Bu kadın acayip lezzette bir meyveye, şimdiye kadar kokusu hiç duyulmamış, renkleri hiç görülmemiş bir çiçeğe benziyordu. Bu kadın artık nesli inkiraz, tükenme, bitme etmiş bir acayip hayvancıktı. Vücudunun kıvrımlarında, sokuluşlarında ve dişiliğinde hiçbir kadında görülmeyen bir başkalık vardı. Muhsin o gece hem üzülüyor hem kendini mesut hissediyordu. Celile ona hakaret etse ve onun gösterdiği yakınlığı reddetse çok bedbaht olacaktı. Fakat Celile ona yakınlık gösteriyor diye bu yakınlığı kocasının işine yardım olsun diye gösteriyor endişesiyle harap bir haldeydi. Haraptı. Fakat bu kadının bütün varlığına yavaş yavaş hakim olduğunu duyuyordu. Bu kadına karşı böyle devam ederse çok daha zayıf olacaktı. Böyle devam ederse bu kadın onun için bir ihtiyaç olacaktı. Gece evine girdiği zaman avuçlarında Celile'nin tırnaklarının izi ve bir parça kan vardı. Muhsin avucundaki bu kan ve tırnak izlerini öpmek ihtiyacı hissediyordu. Kendi kendinden utanmasaydı bütün gece dudaklarını kendi avucundan uzaklaştırmayacaktı. Celile, o gecenin sonunda ve ertesi gün telefonu açtığı ana kadar aklında, fikrinde, kanında, damarlarında Celile vardı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 112.